Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Sağlık Notlarım podcast serisinde hücreden metabolizmaya kadar olan süreçte akılcı takviye kullanımı penceresinden sağlıklı yaşama dair notlar sunuyorum. İyi dinlemeler.
Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ve önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle çok daha fazla duymaya başlayacağımız SIBO'dan bahsetmek istiyorum. SIBO nedir, neden meydana gelmektedir ve tedavisinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Gelin hep birlikte göz atalım. SIBO nedir? SIBO, İngilizce Small Intestine Bacterial Overgrowth, yani ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi anlamına gelen tablonun baş harfleri kullanılarak verilen bir isimlendirme. Normalde biliyorsunuz gastrointestinal sistemimiz ağız, yemek borusu, mide, sonrasında ince bağırsak, işte 12 parmak bağırsağı olarak bildiğiniz bağırsakla başlamak üzere, sonrasında da kalın bağırsak ve anüste devam eden ince uzun bir tüp diyebiliriz aslında. Normalde midede çok az bakteri vardır. Yani 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 bakteri bulunurken ince bağırsakta 1000 veya 10.000'e kadar bakteri bulunabilir. Ancak kalın bağırsakta ise trilyonlarca bakteri bulunmaktadır. Yani asıl bakterilerin yoğun olarak bulunduğu bağırsağımız kalın bağırsaktır. İşte o kalın bağırsağımızdaki bakteriler bizim aynı zamanda mikrobiyotamızı da oluşturan bakteri topluluğu fermentasyon yaparak bazı sağlık faydalarını da ortaya çıkarırlar. Bizim aslında kullandığımız probiyotikler de kalın bağırsakta görev alsın diye kullandığımız ve kalın bağırsağa gitmesini amaçladığımız bakteriler aslında. Peki ne oluyor da ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi meydana geliyor? İşte burada en önemli sebep ise mide asitindeki eksiklik. Aslında mideden bağırsağa herhangi bir bakterinin geçmemesi gerekiyor teorik olarak. Normal şartlar altında iyi bir mide asitliği varsa o hem besinlerin iyi bir şekilde sindirilmesini sağlar hem de besinlerdeki bakterilerin de aynı zamanda kimyasal temizliğini gerçekleştirirler ve bu nedenle mideden ince bağırsağa herhangi bir ince bağırsakta olmaması gereken bakteri geçmez. Yani örneğin ağız floramızdaki, orofaringz bölgemizdeki ve besinlerle aldığımız bakterilerin normalde ince bağırsağa geçmemesi gerekiyor. Ama iyi bir mide asitliğimiz yoksa bu noktada daha önce yayınladığım mide asiti ile ilgili videomu da lütfen izleyiniz. Kronik mide koruyucu kullanımı, yaşlılık, stres gibi birçok faktör bizim mide asit salgılarımızı engelleyebilir. İyi bir mide asitliğimiz yoksa bu kimyasal temizlik gerçekleşmez ve ince bağırsağa patojen bakteriler geçmiş olur. Aynı zamanda pankreasta ince bağırsağa salgılanan bazı enzimler de var. Yine bu enzimlerin salgılanmasında da bir problem söz konusuysa 12 parmak bağırsağının da ideal pH'i sağlanamamış olur ve orada bakterilerin üremesi kolaylaşmış olur. Aynı zamanda bizim bütün gastrointestinal sistemimiz sürekli ileriye doğru peristaltik bir şekilde hareket eden ve zaman zaman işte o sıvama dediğimiz bağırsağın etrafındaki nöronlar sayesinde o sıvama hareketi yapılarak sürekli o borunun içeriği ileriye doğru itilme şeklinde fizyolojik olarak bulunmaktadır. Yani sürekli bir ileriye hareket olması gerekiyor. Bu ileriye hareketi engelleyen herhangi bir tablo söz konusuysa, yani bağırsak hareketlerimiz sağlıklı değilse, bağırsağımızın etrafını çevreleyen nöronlarda da bir görev kaybı söz konusuysa, bağırsak tembelliği olarak isimlendirdiğimiz bağırsaklar tam anlamıyla çalışmıyor ve sürekli içerisindeki maddeleri ileriye doğru ilerletmiyorsa da orada bir staz yani durağanlaşma meydana geleceği için ince bağırsakta yine bakterilerin üremesine zemin hazırlanmış olur. Tabi kullanılan bazı ilaçlar da bu tabloya sebep olabilir. Antibiyotik kullanımı ve oral kontraseptif gibi ilaçların da uzun süreli kullanımı bütün bağırsak florasına zarar vereceği için ve vücutta disbiyozis meydana getireceği için de ince bağırsak aşırı bakteri üremesi sebepleri arasında sayılabilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi pankreas enzimlerinin salgılanmasında bir problem söz konusuysa demiştim. Bunun da sebepleri arasında her türlü pankreas hastalığı yani kronik pankreatit gibi veya karaciğerde safra sentezlenmesiyle ilgili bir problem varsa, karaciğer hastalıkları eşlik ediyorsa da ince bağırsaktaki normal ortam bozulacağı için bunlar da SIBO risk faktörleri arasında yer almaktadır. Peki SIBO olduğunu nasıl anlıyoruz? Normalde SIBO'yu tespit etmeye yarayan bazı tetkikler olsa da SIBO'nun kliniği de bize SIBO olup olmadığı anlamında birçok MR vermekte. Özellikle karında karın ağrısı, şişlik ve gaz gibi, gerginlik gibi problemlerin altında yatan en önemli sebepler arasında SIBO bulunuyor. SIBO semptomları genelde IBS semptomlarıyla da karıştırılabiliyor. IBS hastalarının önemli bir kısmındaki temel problem SIBO olduğu tespit edilmiş. Yani IBS ile SIBO arasında %80'lere varan bir kesişim söz konusu. Sizin IBS tanınız varsa ve irritable bağırsak sendromunun semptomları, bağırsak hareketlerinde sıkıntı, ani dışkılama hissi, sürekli bir sindirim problemi yaşıyorsanız altta yatan temel problem SIBO olabilir. Tabii bu şişliğin sebebi ne? Normalde ince bağırsakta dediğimiz gibi fermentasyon olmuyor demiştik. Kalın bağırsakta fermentasyon oluyor demiştik. İşte ince bağırsakta aşırı bakteri ürediğinde besinlerle aldığımız gıdalardaki lifler veya karbonhidrat gibi maddeleri ince bağırsaktaki olmaması gereken bakteriler fermentasyon yapıyorlar ve gaz üretiyorlar. İşte bu oluşan gazla birlikte de karında sürekli bir şişlik, gerginlik, karın ağrısı gibi birçok problem meydana çıkmış oluyor. SIBO'nun diğer semptomları arasında da özellikle akne, cilt problemleri gibi sorunlar. Yine ince bağırsakta yağların sindirimi gerçekleştiği için oradaki sindirim etkilendiğinde yağda eriyen vitaminler olan A vitamini, D vitamini, K vitamini gibi yağların emiliminde problemler ve yağlı dışkılama gibi sorunlar gözlenebilir. Sürekli kabızlık veya ishal gibi düzensiz bağırsak hareketleri, vitamin ve mineral eksiklikleri, kilo kaybı, ağız kokusu, yorgunluk, depresyon, halsizlik gibi problemler, fibromiyalji, huzursuz bağırsak sendromu gibi birçok tablonun aslında altta yatan sebebi SIBO olabilir. Özellikle bağırsakta bu fermentasyonu tetikleyen bazı besinler bulunuyor. Yani bu bağırsağımızdaki olmaması gereken bakterilerin sevdiği bazı besinler var. Bunların en başında lifler geliyor. Normalde lifler bizim bağırsağımız için çok sağlıklı. Hatta daha önce yayınladığım prebiyotik videosunda da anlatmıştım. Her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değil demiştim. Lifler bizim için çok önemli ama kimin için asıl önemli? Kalın bağırsakta normal floramızdaki bakteriler için fermentasyon yapabilmeleri için besin olarak kullanabilmeleri için çok değerli. Ama ince bağırsakta işte aşırı bakteri üremesi söz konusuysa en ufak bir lifli beslendiğiniz an ince bağırsaktaki bakteriler fermentasyon yapacaktır ve davul gibi şişme sorunu ortaya çıkacaktır. İşte sizin de özellikle salata yedikten sonra lifli besinler yedikten sonra gaz ve şişkinlik şikayetiniz oluyorsa altta yatan temel problem SIBO olabilir. İkincisi işte soğan, sarımsak gibi besinlerden sonra hızlı bir şekilde şikayetleriniz artıyorsa, bezelye, fasulye, enginar, karnabahar gibi besinlerden sonra, elma yedikten sonra, fruktoz oranı yüksek fruktozlu şuruplar içeren besinlerden sonra veya karbonhidrattan zengin besinlerden sonra gaz probleminiz ve karında şişlik sorununuz oluyorsa büyük ihtimalle sizde SIBO olabilir. SIBO tedavisinde de işte en önemli yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu besinlerden uzak durmak. FODMAP diyeti dediğimiz özellikle lifli gıdaları hayatımızdan çıkardığımız beslenme şekli ve düşük karbonhidratlı beslenme rejimleri ehil bir profesyonel önderliğinde yapılması gereken temel beslenme tarzı arasında bulunuyor. Onun dışında biz ince bağırsaktaki bakterileri öldürmek için hem normal antibiyotikler hem de doğal antibiyotiklerden faydalanıyoruz. Normal antibiyotikler nedir? Özellikle ince bağırsakta gelişen bu bakterileri öldürmeye yönelik özel antibiyotikler sayesinde biz kendi floramıza zarar vermeden patojen bakterileri öldürmüş ve aynı zamanda da bağırsak hareketlerini de artırarak oradaki ince bağırsaktaki içeriğinde ileriye doğru hareket etmesini ve temizlenmesini sağlayabiliyoruz. Doğal antibiyotikler arasında ise en başta gelen takviye berberin. Berberin özellikle diyabet videomda da anlatmıştım. İnsülin direnci diyabet üzerinde uzun yıllardır geleneksel tıpta da kullanılan bir bitkisel destek ama aynı zamanda hem patojen bakterilerin öldürülmesi için hem de kandida bağırsaktaki mantar sorunuyla da savaşmada önemli bitkisel desteklerden bir tanesi. Berberin kullanırken özellikle lipozomal berberin kullanımı ve bağırsakta açılan kapsül teknolojisine sahip bir berberin kullanımı elde edilen faydayı artıracaktır. Çünkü sıradan berberin takviyelerinde gastrointestinal sistem yan etkileri olabileceği gibi aynı zamanda emilim bilim de kısıtlı olmakta. Ama lipozomal kullandığınızda normal berberinlere göre çok daha yüksek oranda emilim elde edebilirsiniz. Diğer doğal antibiyotikler arasında da kekik yağı ve nane yağı bulunuyor. Tıbbi kekik ve tıbbi nane bitkileri de ince bağırsaktaki bakterilerle savaşan doğal antibiyotikler arasında sayılabilir. Yine biraz önce de anlattığım gibi buradaki pankreastan salgılanan enzimlerin disfonksiyonu ve SIBO'ya asıl sebep olan da mide asitindeki eksiklikti. Bu enzimlerin de dışarıdan yerine konulması burada önemli. Mide asitini güçlendirmek için betain ve pepsin kombinasyonu gibi takviyeler malik asitle güçlendirilmiş olmasını özellikle öneriyorum. Yine ince bağırsakta görev alan ve yağların sindirimini gerçekleştiren de pankreastan salgılanan amilaz, lipaz, proteaz, selülaz gibi enzim kombinasyonunu kullanmak oradaki pH dengesini tekrar yerine koyacaktır. Bu enzimlerde de özellikle vegan enzim olmasını özellikle tavsiye ediyorum. Piyasada enzim takviyeleri arasında domuz kaynaklı enzimler de bulunuyor. Vegan olmasına dikkat etmenizi özellikle öneriyorum. Çünkü vegan enzimler daha fazla enzim aktivitesine ve tüm pH aralıklarında çalışabilme yeteneğine sahip oldukları için daha efektiftir. Aynı zamanda tabii helal haram hassasiyeti olan izleyicilerimiz de olabilir. Bu anlamda da piyasadaki birçok enzim takviyesi domuz kaynaklı olabiliyor. Bu konuda da hassasiyetiniz varsa zaten vegan bir enzim kullanıyor olmak da sizler için bir artı olacaktır. Ama bilimsel anlamda da domuz kaynaklı enzimlere göre vegan enzimlerin aktivitesi daha fazla olmakta ve daha geniş pH aralığında çalışabilmekte. Yine SIBO tablosu varsa özellikle biz prebiyotiklerden uzak durmamız gerekiyor. Biraz önce de anlattığım gibi bu lifler hastalık semptomlarını alevlendireceklerdir. Ancak oradaki bakteri dengesini tekrardan sağlayabilmek için, iyi bakterileri orada güçlendirebilmek için toprak bazlı probiyotikler dediğimiz Bacillus subtilis cinsindeki bakteriler bize bu anlamda daha güvenli fayda sağlamaktadır. Bacillus subtilis ailesi sporlu bir bakteri olduğu için doğada da uzun yıllar canlı olarak yaşayabilmekte, her türlü hava koşuluna dayanıklı bir şekilde yaşayabilmekte. Yine ince bağırsakta da SIBO üzerinde bize insan kaynaklı bakterilere göre ekstra fayda sağlamaktadır. Kullandığınız enzim preparatında eğer toprak bazlı probiyotik de içeriyorsa bu da önemli bir artı olacaktır. Tabi SIBO birçok vitamin ve mineral eksikliğine sebep olabilmekte. Özellikle B12 vitamini, D vitamini ve birçok vitamin ve mineral eksikliklerine sebep olabilmekte. Eğer bu anlamda uzun yıllardır SIBO sorunuyla savaşıyorsanız vitamin ve mineral analizlerini iyi yaptırarak boşalan depolarınızı tekrardan doldurmakta bu anlamda önemli. SIBO'yu onardıktan sonra, tedavi ettikten sonra da bağırsak epitel onarımı bizim için çok önemli. Burada da özellikle L-glutamin ile birlikte, çinko ile birlikte de bozulan bağırsak epitelinin tekrardan onarılması gerekiyor. Özetleyecek olursak SIBO günümüzdeki en önemli problemlerden bir tanesi. Son yıllarda adını çok daha fazla duymaya başladık ve önümüzdeki yıllarda daha da fazla duyacağız. Aslında altta yatan sebep SIBO olmasına rağmen İBS tanısı alıp yıllardır çaresiz bir şekilde dolaşan birçok insan olması veya diğer gastrointestinal sistem şikayetleri olup ama SIBO'dan şüphelenilmediği için maalesef çoğunlukla atlanan ancak en ufak bir lifli yemekten sonra veya biraz önce saydığım besinleri tükettikten sonra davul gibi şişen, zaman zaman diyareyle, zaman zaman kabızlıkla eşlik eden ve sürekli sindirim sorunlarıyla hayatı mutsuz eden bir tablo SIBO. Elimden geldiğince özellikle SIBO'da dikkat edilmesi gerekenlere ve SIBO tedavisinde kullanılacak takviyelere değinmeye çalıştım. İlerleyen dönemde SIBO'da önerdiğim FoodMap diyeti hakkında da detaylı bir video çekmeye çalışacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Takviyelerle ilgili kafanızda takılan soruların cevabını Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımdan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Tüm DNR ve fizik kitap evlerinden alabileceğiniz gibi online platformlardan da temin edebilirsiniz. Ayrıca Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir ve Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarından da Dr. Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisini izleyebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.